Herkese merhaba, ben Mürsel Ferhat. Sağlam Girişimcilerin Büyük Hataları 6. bölümüyle başlıyor. Bu podcast serisi boyunca toplamda 12 hatadan bahsedeceğiz demiştik. Bugünkü bölümde ise 6. hata olan gösteriş merakı hakkında konuşacağız. Girişimcilik sürecinin bu 6. evresinde sermayeyi ambalaja yatıran girişimci aşamasını değerlendireceğiz. Bu arada eğer bana Türkiye'deki girişimcileri özetleyecek bir tabir var mı diye sorsalar bunu arada kalmışlık şeklinde yanıtlardım. 2000'ler itibariyle başlayan ama Türkiye'deki asıl sıçrayışını 2010 ile 2019 arasında yapan, 2010-2019 yılları arasında yapan girişimcilik ekosisteminin hem karakteristiği hem de en büyük problemi arada kalmışlıktır. Bu durumu kapatmak için başvurulan yöntemlerin başında ise gösteriş geliyor. Detayları konuşacağız ama önce şu hatırlatmamızı yapalım, sonra devam edeceğiz. Branding Türkiye'nin ana sponsoru olduğu, hani kurumsaldığın medya sponsoru olduğu, Ajans Paradise ve Branding Türkiye yayınlarının destek sponsoru olduğu Girişimcilerin Büyük Hataları podcast serisini YouTube ve Spotify başta olmak üzere birçok dijital müzik ve video platformunda takip edebilir veya dinleyebilirsiniz. Eğer bu anlattıklarımızdan çok daha fazla girişimcinin ya da girişimci adayının faydalanmasını isterseniz de podcastlerimizi sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Bu arada bizleri Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn gibi mecralarda takip edebilir. Soru, öneri, görüş ve taleplerinizi bizlere sosyal ağlar aracılığıyla iletebilirsiniz. Evet, 2010'da başlayan ama ağırlıklı olarak 2013 ile 2019 arası süreçte bir ekosistem haline alan girişimcilik, kurumsal hayattan sıkılan, daha rahat para kazanmak isteyen, belli bir sermayesi olan, aklına bir iş fikri gelen veya kimseden direktif ya da emir almadan iş yapmak isteyen insanlar için bir çıkış, daha doğrusu bir kaçış noktası oldu. Öte yandan girişimcilik aynı zamanda Türkiye'de katma değerli işler üretme misyonundan çıkıp bir kendini kanıtlama aksiyonu haline aldı. Eğer girişimciliği asıl misyon yolundan çıkarıp böyle bir hale sokarsanız tabii ki devamında bir şova ihtiyacınız olur. Bunun altını ise gösterişle doldurmak zorunda kalırsınız. Gösterişten kastım daha süslü ve daha dikkat çekici mobilyalar, tabelalar, kartvizitler, broşürler, kataloglar vesaire. Bunları yapmak suç veya hata değil. Ancak girişimcinin sahip olduğu sermayeyi harcamak için bir öncelik listesi olmalıdır ve bu listede asla ama asla sermayeyi ambalaja gömelim diye bir madde olmamalıdır. Ambalaj da markalaşmaya dahildir. Bunu bir marka yöneticisi olarak elbette ki kabul ediyorum. Ancak girişimciler, özellikle Türkiye'deki girişimciler bana kalırsa bir açlık oyunları veya Squid Game evrenindedir. Yani çok kısıtlı bir imkana sahiptir. Öyle ki aslında işiyle ilgili başrolde olması gerekirken tam tersine bu süreçlerde genelde girişimciye pek söz hakkı bile verilmez. Üstelik hiçbir ortağı ya da yatırımcısı olmasa dahi bu böyledir. Yani şöyle ki pazarın mevcut durumu, rakipler, hedef kitlenin beklentileri, ülkenin ekonomik, siyasi ve sosyal durumu, çalışan sorunları, ajans tarafından yapılan yanlış veya hatalı yönlendirmeler, yazılı olmayan sektör kuralları, yasal zorunluluklar ve diğer dış faktörler girişimciye pek söz hakkı tanımıyor. Bu kadar kısıtlılık içerisinde bir girişimci eğer sıyrılıp da işinde ilerlemek ve pazardan pay almak istiyorsa gösterişe para gömmek yerine analiz, strateji, yöntem, misyon, araştırma ve raporlama için bütçe harcamalıdır. Mesela şaşalı ofisler için çok para harcanmamalı. Gerçi Türkiye'de iş yapmak için bu bir şart olarak görülür. Daha doğrusu şart olarak görülürdü. Ama nihayet bu kompleksli bakış açısından kurtulduk. Biraz da mecburen değişti bu bakış açısı aslında, çünkü pandemiyle birlikte aslında ofislere ihtiyaç olmadığını anlamış oldu herkes. Bu arada ben mentörlük yaptım girişimcilere, pandemi öncesinde de sanal ofiste başlangıç yapmalarını söylüyordum. Ayrıca özellikle dijital pazarlama konusunda da eğitim almalarını söylüyordum. Böylece gösterişe para harcama sürecinin en büyük payını teşkil eden ofisleşme ve ajans faktörünü en azından başlangıç aşamasında devre dışı bırakabiliyorlar girişimciler ya da bu yüklerin getirdiği maliyetten bir süre olsa da kurtuluyorlar. Bu arada illa ajansla çalışılması gerekiyorsa da az önce de söylediğim gibi girişimci mutlaka dijital pazarlama ve marka yönetimi iletişim alanında temel seviyede olsa bir bilgiye sahip olması gerekir. Böylece en azından ajansı denetleyebilme becerisine sahip olur girişimci. Çünkü ne yazık ki ajanslar tarafından sömürülen birçok girişimcinin daha projesini hayata geçirmeden önce reklam ve pazarlama adı altında gereksiz birçok iletişim, reklam, kırtasiye ve matbaa masrafına sokulduğuna şahit oldum. O yüzden de bu konuda uyarı yapma ihtiyacı hissettim. Zaten sonra da bu bölümü hazırladım sizler için. Evet, kısaca durum böyle. Problemi tanımlamış olduk. Şimdi biraz da çözümden konuşalım. Yani arada kalan girişimciler ne yapmalı? Buna bakalım. Öncelikle şunu tekrar edeyim. Girişimciler arada kalmışlık duygusundan kurtulmak için gösteriş yapmaya, dolayısıyla da sermayeyi ambalaja yatırmaya mecbur değiller. Peki ne yapacaklar? Girişimcilerin Büyük Hataları kitabında sık sık vurguladığımız bir süreç var, iş süreci var. Onu aktarayım burada da. Öncelikle girişimci mutlaka bir mentor edinmelidir. Hatta öyle ki daha şirketleşmeye bile başlamadan önce girişimci mutlaka bir mentorla çalışmaya başlamalıdır. Akabinde kapsamlı bir analiz yapılmalıdır. Sonrasında ise iyi bir stratejiye sahip olmak gerekir. En nihayetinde de yönetim ve raporlama gerekiyor. Ve işte bu kadar. Tabii anlattığım kadar basit ve kısa süren bir süreç değil. Ama en yalın anlatımıyla mesele aslında bunlardan ibaret. Bu arada şimdi burada saydığım seçeneklere dair, yani analizle ilgili, raporlama ve yönetimle ilgili hem kitap boyunca hem de podcast boyunca birçok bilgi aktarımında bulunduk. Ama doğru mentor odağında bir bilgi paylaşmadık henüz. Yeri gelmişken şöyle kısaca da olsa buna da değinelim. Evet, girişimciler arada kalmışlık duygusundan kurtulmak için gösterişe yönelmeyip sermayeyi ambalaja gömmemeleri lazım dedik. Bunun bir hata olduğunu söyledik. Ne yapacaklar sorusuna ise mentor edinecekler diyerek başladık ve diğer seçenekleri de saydık. Peki bir girişimci mentor edinirken, mentor seçerken nelere dikkat etmeli? Şimdi bir de bu soruya bakalım, bunu yanıtlayalım ve sonra da tamamlayalım. Doğru mentörü seçme konusunda ilk ve en önemli madde mentorun girişimcilik tecrübesine sahip olup olmamasıdır. Üniversitelerde girişimcilik dersi veren ama girişimcilik tecrübesi olmayan akademisyenlerin öğrencilere ne kadar faydası olabiliyorsa, girişimcilik deneyimi olmayan bir mentorun da girişimciye o derece faydası olur. Yani koskoca bir hiç. İkinci olarak mentorun akademik kariyerine bakılmalıdır. Son yıllarda aslında üniversite diploması önemsiz diye bir yaygara koparılıyor. Buna aldanmayın, çünkü öyle bir şey yok. Diplomaya, daha doğrusu akademik kültüre sahip olmak hala çok önemli. Bu arada diploma önemsizdir lafını diline dolayanlar, dünyanın en bilinen girişimcileri üniversiteden terktir şeklinde bir argümana sığınıyorlar. Fakat nedense bu kişilerin Harvard Üniversitesi gibi üniversiteleri kazanıp sonra böylesi önemli üniversiteleri terk ettiklerini söylemiyorlar. Eğer bu seviyede bir bilinç, altyapı, kültür ve zekaya sahipseniz, yani Harvard gibi bir okulu kazanıp birkaç yıl okuduktan sonra edindiğiniz birikim ve network ile girişimcilik aksiyonu alacaksanız, evet, işte o zaman üniversite diplomasının bir önemi yoktur. Ancak genel olarak üniversite deneyimi önemlidir. Ben bunu diplomaya indirgemiyorum tabii ki. Çünkü her üniversite okuyan aslında üniversite okumuş sayılmaz. Bunu ben de biliyorum. Burada önemli olan insanın üniversite öğrenimi boyunca akademik kültür alıp almadığıdır. Eğer bu kültürü almamışsa zaten 100 tane diploması olsa bile o mentorla yine de çalışılmaz. Çünkü böyle birinin size katacağı hiçbir şey yoktur. Mentorun yetkinliğini belirleyen üçüncü unsur ise uzmanlık alanı ile ilgili içerik üretebilme yetisidir. Yani aktüel veya akademik makaleler, kitaplar, raporlar yazabiliyor mu, üretebiliyor mu, bunlara bakmak gerekir. Dördüncü yetkinlik belirtisi ise mentorun uzmanlık alanları ile ilgili konuşup konuşamadığıdır. Yani mentorun eğitmen, konuşmacı gibi yeteneklerinin olup olmaması da yetkinliğini ölçmek için büyük bir öneme sahiptir diyorum ve artık tamamlıyorum. Bugün girişimcilerin büyük hatalarının altıncısı olan gösteriş merakından kurtulduk. En azından kurtulduğumuzu düşünüyorum. Gösteriş merakı hatasını sermayeyi ambalaja yatıran girişimci olgusuyla eş tuttuk. Bunun nedeni girişimcilerin özellikle kuruluş sürecinde sermayeyi gösteriş maksatlı işlere harcayıp yanlış yerlere aktararak heba ediyor olmasıdır. Bu durum girişimciye bir şey katmadığı gibi girişimin geleceğini de tehlikeye atıyor. Çünkü girişimci bir noktadan sonra şirketi ayakta tutacak parayı bulamayıp kepenk indirmek zorunda kalıyor. Kazanan da ajans, matbaa, tabelacı ve kırtasiye oluyor. Gösteriş merakı sorununu çözdüğümüze veya en azından anladığımıza göre şimdi bir yerlere büyük harflerle sermayeyi ambalaja gömmek yazıp üzerine kocaman bir çizgi çekebiliriz. Çünkü bunu da halletmiş olduk. Geriye de 6 hata kaldı. Branding Türkiye'nin ana sponsoru olduğu, hani kurumsallığın medya sponsoru olduğu, Ajans Paradise ve Branding Türkiye yayınlarının destek sponsoru olduğu girişimcilerin büyük hataları podcast serisini YouTube ve Spotify başta olmak üzere birçok dijital müzik ve video platformunda takip edebilir veya dinleyebilirsiniz. Soru, öneri ve görüşlerinizi sosyal medyadan bana veya ekibime iletebilirsiniz. Ayrıca biz Facebook, Twitter, Instagram ve LinkedIn'de de takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.